Ayrım 10.
Alacaklarını aldın dedi Hermes. Şimdi gel bakalım. Gorgonların yaşadığı adayı biliyorum ben. Seni oraya kadar götüreyim. Talih diye buna derler. Perseus adaya vardığı zaman gorgonların üçü de uykudaydı. Kalkana bakınca onları rahatça görebiliyordu Perseus. Athena da yanındaydı şimdi. Medusa'yı gösterdi ona. Yalnız bunu öldürebilirsin dedi. Ötesi ikisi Sendo ile Öryale ölümsüzdür. Usulca Medusa'ya yaklaşan Perseus, Hermes'in kılıcıyla bir vuruşta başını kesti onun. Büyülü çantayı attı. Athena da elini tutarak yardım etmişti delikanlıya. Kardeşlerinin çığlığına uyanan öteki gorgonlar Perseus'u kovalamaya başladılar. Ama büyülü başlığı giydi Perseus, görünmez oldu. Gorgonlar da homurdana homurdana adalarına döndüler. Perseus geri dönerken Habeşistan'a uğradı. Ülkenin kralı Kepeus'tu. Kepeus'un karısı Kasipeya, tanrıların öfkesini üstüne çekmişti. Kendi güzelliğini daha üstün görmüştü, deniz lampelerinin güzelliğinden. Hangi ölümlü daha güzel olabilir Nereus'un kızlarından? Tanrıları küplere bindirmişti bu. Hemen insan yiyen bir ejder yollamışlardı Habeşistan'a. Habeşler bakıcılara sorup öğrenmişlerdi ki ejder ancak Kepeus ile Kasipeya'nın kızları Andromeda'yı yerse geri dönebilir. Kepeus halkın isteğine boyun eğerek kızını ejdere vermeyi kabul etmişti. Habeşistan'a vardığında kızı görür görmez yüreği aşkla, tutkuyla doldu Perseus'un. Yanına giderek ejderi beklemeye başladı. Bir süre sonra ejder geldi. Perseus bu. Medusa'nın bile kafasını kesmiş, hemen oracıkta ejderi temizleyiverdi. Sonra Andromeda'yı annesiyle babasına götürdü, onunla evlenmek istediğini söyledi. Kepeus ile Kasipeya böyle yiğit bir damat edindiklerine sevinerek kızlarını ona verdiler. Perseus Andromeda'yı yanına alarak Dictys ile annesinin oturdukları eve uçtu. Kimseyi bulamadı evde. Dictys'in karısı ölmüştü. Dane kral Polydectes'in evlenme teklifini geri çevirmişti. Buna çok kızan kral Dictys ile Dane'yi yakalatmak istemiş ama yaşlı balıkçı ile Perseus'un annesi ondan kaçarak bir tapınağa sığınmışlardı. Bunları öğrenen Perseus doğru kralın sarayına gitti. O sırada bir şölen veriliyordu sarayda. Polydectes ile kendisine bağlı bütün insanlar oradaydı. Perseus kararlı adımlarla girdi şölenin verildiği salona. Kapıyı açarak eşikte dikildi. Göğsünde Athena'nın kalkanı, elinde büyülü çanta vardı. Herkes şaşkınlıkla bakıyordu kendisine. Dikkatle çantayı açtı Perseus. Gorgon Medusa'nın başını gören herkes oracıkta taş kesiliverdi. Bundan sonra Dictys ile Dane'yi bulmak çok kolay oldu Perseus için. Ülkeyi katı yürekli kraldan kurtaran delikanlı tahta Dictys'i geçirdi. Annesini alarak büyük babası Akrisios'un ülkesine gitti. Yıllar geçmişti aradan, belki Akrisios yumuşamıştır diye düşünüyorlardı. Argos'a vardıkları zaman kralın sürülmüş olduğunu öğrendiler. Nerede olduğunu da bilen yoktu. Aradan birkaç gün geçti geçmedi, Perseus Larissa kralının yarışlar düzenlediğini öğrendi. Larissa'ya giderek yarışlara katıldı. Güce bakın siz, disk atarken öyle fırlattı ki demir parçasını, disk gidip seyircilerden birinin kafasına düştü. Zavallı seyirci oracıkta ölüverdi. Kimmiş diye sormayın boşuna. Delphoi'nin bakıcısı yanılır mı hiç dediği çıktı. Akrisios torunu tarafından öldürülmüştü. Bu olay pek üzmedi Perseus'u. Karısıyla birlikte mutlu günler geçirdi. Bir oğulları oldu. Elektrion adını verdikleri bu çocuk ileride Herakles'in dedesi olacaktı. Medusa'nın kafası Athena'ya verildi. Athena da Zeus'un kalkanı Oigus'un üstüne taktı kafayı, hep orada taşıdı. 10. Teseus. En çok anlatılan öykülerden biri de Teseus'un öyküsüdür. Atinalı kahraman yalnız şiirlere değil, oyunlara da konu olmuştur. Ovidius, Apollodoros, Euripides, bir de Sofokles. Onun öyküsünü ustalıkla anlatan yazarlardan sadece birkaçıdır. Atinalı kahramanlar içinde en ünlüsü olan Teseus, Kral Ogeus'un oğluydu. Yunanistan'ın güneyindeki bir başka şehirde doğmuş, çocukken babasını hiç görmemişti. Babası daha o doğmadan Atina'ya dönmüştü çünkü. Ama gitmeden büyük bir taşın altına bir kılıçla bir çift ayakkabı koymuştu. Karısına yakında çocuğumuz olacak biliyorum demişti. Çocukluğunu burada senin yanında geçirsin. Oğlan olursa şu taşı kaldıracak, çağa gelinceye kadar ayrılmasın bu şehirden. Büyüyüp de bu taşı kaldırdığı zaman altındaki kılıcı alsın, ayakkabıları giysin, Atina'ya gelip beni bulsun. Aradan yıllar geçti, babasını hiç görmeden büyüdü Theseus. Günün birinde annesi onu taşın yanına götürüp babasının dediklerini anlattı. Theseus hiç zorluk çekmeden kaldırdı taşı. Ayakkabıları giydi, kılıcı kuşandı. Gidip babasını görmeye karar verdi. Büyük babası koca bir gemi hazırlattı, yanına adamlar verdi. Anlaşılan çabucak ün kazanmak istiyordu Theseus. Deniz yolculuğunun kolay, tehlikesiz olduğunu ileri sürerek Atina'ya karayoluyla gideceğini söyledi. Aklında hep Herakles vardı. Bakınız 3. bölüm Herakles. Kendi başından da tehlikeli serüvenler geçsin, adı Herakles'in adı gibi bütün ülkelere yayılsın istiyordu. Annesiyle büyük babasının yalvarıp yakarmaları para etmedi. Büyük babası ne kadar gemiyle git, sağ salim Atina'ya varırsın, karayolu soyguncularla, başıbozuklarla dolu dediyse de Theseus bu akıllıca sözlere kulak asmadı, tek başına yola çıktı. Theseus'un büyük babasının söyledikleri doğruydu. O zamanlar Yunanistan'ı soyguncular sarmıştı. Yolculara her kayanın ardında, her ağacın gölgesinde bir tehlike beklerdi. Soyguncuların en ünlüleri Skiron, Sinis, bir de Prokrustes'ti. Skiron yakaladığı yolcuya önce ayaklarını yıkatır, sonra onu bir tekmeyle kayalardan aşağı denize fırlatırdı. Sinis birini yakaladı mı hemen iki çam ağacını yere eğer, zavallının bir ayağını bir ağaca, bir ayağını da öteki ağaca bağlar, sonra çamları bırakıverirdi. Yolcu hemen parçalanırdı tabii. Prokrustes'in adam öldürmesi ise başka türlüydü. Demirden bir yatağı vardı bu soyguncunun. Yakaladığı yolcuyu o yatağa yatırır, adamcağızın boyu kısaysa kollarından bacaklarından çeke çeke uzatır. İşkence ile canını alırdı. Adamın başıyla bacakları yataktan taşıyorsa kılıcıyla fazlalıkları doğrardı. Yatakla tıpatıp aynı boyda olan birine rastlayıp rastlamadığı bilinmiyor. Theseus yoluna çıkan bütün soyguncuları öldürdü. Skiron'a ayaklarını yıkattı, sonra bir tekmeyle uçurumdan aşağı yuvarladı onu. Sinis'i iki çam ağacının arasına gererek paramparça etti. Prokrustes'i de kendi yatağında doğradı. Yunanistan'da soygunculardan, haydutlardan temizlenmiş oldu. Bu kahramanlıklar büyük bir ün sağladı Theseus'a. Bütün ülke onun adıyla çalkalanmaya başladı. Delikanlı Atina'ya vardığı zaman kral Ogeus karşıladı onu. Karşısındakinin kendi oğlu olduğunu bilmeden sarayına çağırdı, bir şölen verdi. Bir yandan da Theseus'un ününden korkuyor, tahtını elinden alır diye içi içini yiyordu. Medea da saraydaydı o zamanlar. Korintos'tan kaçtıktan sonra Atina'ya gelmiş, Ogeus'un gönlünü çelmişti. Büyü yoluyla Theseus'un kralın oğlu olduğunu öğrenmişti. Delikanlı kendisiyle Ogeus'un arasını açar diye çekiniyordu. Gidip krala, ''Bu adamı öldürsen iyi olacak.'' dedi. ''Belki senin yerini almaya kalkar. En iyisi şölende onu zehirle kurtul.'' Şölen sırasında Ogeus içine zehir damlatılmış bir bardak içki sundu Theseus'a. Theseus bardağı dudaklarına götüreceği sırada durdu. Artık krala onun oğlu olduğunu göstermenin sırası geldiğini düşünmüş olacak ki kılıcını kınından çekti. Karşısındaki delikanlının kendi oğlu olduğunu anlayan Ogeus hemen fırlayıp bardağı kaptı onun elinden. İçkiyi yere döktü. Sonra Medea'yı aradı gözleriyle ama Medea ortalarda yoktu. Yine arabasına atladığı gibi kaçmış, bu kere de Asya'ya gitmişti. Ogeus, Theseus'un kendi öz oğlu olduğunu bildirdi Atinalılara. Ben öldükten sonra kralınız o olacak dedi. Halk böyle yiğit bir delikanlının ileride tahta geçeceğine çok sevindi. Kısa bir süre sonra Theseus yiğitliğini yeniden göstermek fırsatını buldu. Theseus'un Atina'ya varışından yıllar önce Girit kralı Minos, oğlu Androgeos'u Atina'ya yollamıştı. Atina kralı Ogeus yapılmayacak bir şey yapmış, Androgeos'u azgın bir boğaya öldürmeye göndermişti. Umulduğu kadar kahraman çıkmamıştı Androgeos, boğa tarafından parçalanıvermişti. Oğlunun ölümünü duyan Minos küplere binmiş, ordusunu peşine takarak Atina'ya gelmiş, ülkeyi ele geçirmişti. Bütün şehri yerle bir ederim demişti. Yalnız 9 yılda bir bana 7 genç kızla 7 delikanlı göndermeye söz verirseniz sizi bağışlarım. Atinalıların ellerinden ne gelir? Söz vermişlerdi Minos'a. Her 9 yılda bir 7 genç kızla 7 delikanlı göndereceklerdi Girit'e. Giritliler de 14 genci Minotaurus diye anılan korkunç canavara atacaklardı. Minotaurus yarı insan yarı boğa bir yaratıktı. Minos'un karısı Pasipa doğurmuştu onu. Poseidon kendisine kurban edilmesi için bir boğa vermişti Minos'a. Minos zavallı hayvana acımış, onu bir türlü öldürememişti. Buna çok kızan deniz tanrısı Minos'un karısını boğaya aşık edivermişti. Bu aşkın sonunda da Minotaurus doğuvermişti işte. Minos doğan yavruyu da öldürmemişti. Ünlü mimar Daidolos'a bir labirintos yaptırıp Minotaurus'u oraya bıraktırmıştı. Karmakarışık yollardan meydana gelen bir yerdi labirintos. Oraya bir giren bir daha çıkamazdı. Giritliler Atinalıları labirintosa bırakırlar. Zavallı gençler de çıkış yolunu bulamadan Minotauros'a yem olurlardı. Teseus Atina'ya vardıktan birkaç gün sonra Girit'e 14 gencin gönderileceğini öğrendi. Babasına "Bırakın ben de gideyim bu gençlerle birlikte," dedi. "Belki Minotauros'u öldürürüm." Babası önce kabul etmedi bunu ama oğlu üstleyince karşı koyamadı, "Olur," dedi. Gençleri götürecek gemi limandan ayrılırken Teseus "Baba," dedi. "Bu geminin yelkenleri kara. Eğer ben canavarı öldürür de Atina'ya dönecek olursam bu kara yelkenler yerine beyaz yelkenler çektiririm. Sen de uzaktan görür görmez anlarsın kurtulduğumu." Sonra öpüşüp ayrıldılar. Girit'te büyük bir kalabalık karşıladı Atinalıları. Karşılayanlar arasında Girit kralı Minos'un kızı Ariadne de vardı. Kızcağız görür görmez tutuluverdi Teseus'a. Hemen Daidolos'a koşup "Aman Daidolos," dedi. "Bana labirintos'tan çıkmanın yolunu öğret. Akıllı mimar için çok zor olmadı bir çıkış yolu bulmak." Ariadne'ye "Bir yün yumağı alırsın," dedi. "Yünün bir ucunu kapıya bağlarsın. Labirintos'ta ilerledikçe yumağı çözersin. Dönmek istediğin zaman yününü izleyerek kapıya gelirsin." Bunu öğrenen Ariadne'nin içi sevinçle doldu. Akşam olur olmaz Teseus'a haber saldı. "Beni Atina'ya götürüp kendine eş olarak alırsa ona labirintos'tan çıkış yolunu öğretirim," dedi. Teseus razı olmaz mı buna? Kurtulursa Ariadne ile evleneceğine söz verdi. Ertesi gün labirintos'a girilecekti. Teseus Ariadne'nin gönderdiği yün yumağıyla kapıdan girdi. Öteki Atinalılar da arkasındaydı. Yünün ucunu kapının arkasına bağladılar. Sonra yumağı aça aça karışık yollardan ilerlediler. Bir süre gittikten sonra Teseus Minotaurus'u gördü. Canavar uykudaydı. Elinde hiç silah yoktu Teseus'un ama yumrukları vardı ya. Ogeus'un yiğit oğlu o yumrukları kullanarak Minotaurus'u yerden yere çarpıp öldürdü. Bir meşe ağacı nasıl yıkılır tepelerden? Altında ne varsa nasıl ezer Teseus? Öyle yıktı yere Minotaurus'u. Yabani yaşaması bitti canavarın. Artık usulca başı sallanır, kimseye saplayamaz boynuzlarını artık. Teseus canavarı öldürdükten sonra arkadaşlarıyla birlikte yünü izleyerek kapıya vardı. Orada kendisini bekleyen Ariadne'yi alıp gemiye bindiler, denize açıldılar. Atina'ya dönerlerken Naxos adasına uğradılar bir ara. Orada Teseus'un Ariadne'yi bırakarak kaçtığı söylenir. Atinalı yüce kahraman kaçtıktan sonra adada tek başına kalan kızı Dionysos'un görüp kendine eş olarak aldığı da ayrıca belirtilir. Bazı kimseler Teseus'a yakıştıramazlar bu davranışı. Onlara kalırsa adada Ariadne hastalanmıştır. Teseus kızcağızı bir mağaraya bırakmış, bazı eşyalarını almak için gemiye dönmüştür. O anda çıkan bir fırtına gemiyi uzaklaştırmış, Teseus da uzun bir süre sevgilisinden uzak kalmıştır. Döndüğü zaman Ariadne'yi ölü bulmuştur Teseus. Bu ayrılıklar bir yana, herkes Teseus'un gemiye beyaz yelken çektirmeyi unuttuğu konusunda birleşmektedir. Ya Minotaurus'u öldürmenin yarattığı aşırı sevinçten ya da Ariadne'nin denizciler üzerinde bıraktığı üzüntüden gemi kara yelkenlerle döndü Atina'ya. Kral Ogeus günlerdir geminin yolunu gözetliyordu. Uzakta beliren kara yelkenleri görünce oğlunun öldüğünü sanıp kendini denize attı. O sulara da Aigai, Ege Denizi adı verildi. Teseus böylece Atina kralı oldu. Akıllı bir insandı. Öyle krallıkta filan hevesi yoktu. Halkı toplayarak kendisinin kral olmak istemediğini söyledi. "Ben yalnız başkomutan olarak kalmak istiyorum," dedi. "Siz kendi kendinizi yönetirsiniz. Kimi başa geçirmek istiyorsanız kendi oylarınızla seçersiniz." Dediklerini de yaptı. Atina her bakımdan ilerledi, rahata kavuştu. Tebai'ye karşı yediler savaşında. Bakınız 5. bölüm Tebai soyu. Atila'dan yardım istenmesi bu yüzdendir. Savaşta üstünlüğünü gösteren Tebai'ler düşman ölülerini gömmek istememişlerdi. Yenilenler Tesuus'a başvurdular. Özgür insanların böyle bir haksızlık karşısında boş durmayacaklarını biliyorlardı. Tesuus hemen bir orduyla Tebai'ye gitti. Bütün ölülerin gömülmesini sağladı. Ama kötülük etmedi Tebai'lilere. O sadece bir haksızlığı ortadan kaldırmak için gelmişti. Hak yerini bulunca da ordusuyla birlikte Atina'ya döndü. Başka üstün davranışları da vardı Tesuus'un. Kimsenin yanına almak istemediği yaşlı Oedipus'a o güler yüz gösterdi. Bakınız 5. bölüm Tebai soyu. Oedipus öldüğü zaman da yanında bulunuyordu. Onun kızlarını korudu, sağ salim ülkelerine gönderdi. Herakles çıldırıp da karısını öldürdüğü zaman herkes kaçışmıştı. Bakınız 3. bölüm Herakles. Ünlü kahramanın kendi kendini öldürmesine Tesuus engel oldu. Böyle bir şey yapmanın korkaklık sayılacağını söyledi, onu Atina'ya götürdü. Devlet işleri Tesuus'un serüvenden serüvene atılmasına engel olmuyordu. Bir ara Amazonların ülkesine gitti Tesuus. Oradan kaçırdığı Antiope ile evlendi. Bazıları bu yolculukta Herakles'in Tesuus'a arkadaşlık ettiğini, kaçırılan Amazon'un adının da Antiope değil, Hippolytae olduğunu söylerler. Karısından Hippolytos adında bir oğlu oldu Tesuus'un. Mutluluk içinde yaşayıp gidiyorlardı ki Antiope'yi geri almak isteyen Amazonların saldırısına uğradılar. Ama Tesuus onların da hakkından geldi. Atika'yı düşmanlardan bütün bütüne temizledi. Kendisi ölünceye kadar artık hiçbir düşman ayak basmadı o topraklara. Ülkesine düşmanların gelmediğini gören Tesuus serüven aramak için uzak ülkelere gitti. Altın postu ele geçirmeye çalışan denizcilerin, Argonautların arasına katıldı. Kleidon kralı ülkesini çorak bir ülkeye çeviren, ekinleri mahveden yaban domuzunu öldürmek için yardım isteyince Kleidon avında yer aldı. Avda arkadaşı Peiritos'un hayatını kurtardı birkaç kere. Peiritos öteden beri arkadaşıydı Tesuus'un. İlk görüşte birbirlerini sevmişlerdi. Daha aralarında hiçbir ilgi yokken Peiritos gidip Tesuus'un sürülerini çalmıştı. Ünlü kahramanın ardından geldiğini duyunca dönüp onunla karşılaşmak, boy ölçüşmek istemişti. Ama boy ölçüşmek bir yana elini bile kaldıramadı Tesuus'u görünce. Öyle üstün, öyle yiğitçe bir duruşu vardı ki Tesuus'un, Peiritos sana kötülük etmek elimden gelmez dedi. Suçumu biliyorum, sen yargıç ol, vereceğin cezayı şimdiden kabul ediyorum. Tesuus da ona bir yakınlık duymuştu. Benim arkadaşım ol, başka bir şey istemem dedi. Böylece aralarında kopmaz bir arkadaşlık bağı kuruldu. Lapitler kralı olan Peritos'un düğününde konuklar arasında Tesuus da vardı. Arkadaşlığını düğünde de gösterdi. İçkiden başları dönüp de sarhoş olan kentaurlar gelini kaçırmak isteyince hemen kılıcına davrandı Tesuus. Büyük bir kavga çıktı. Sonunda Lapitler kentaurların hepsini ülkelerinden sürdüler. Peritos'un karısı bir süre sonra ölünce Lapitler kralı yeniden evlenmek istedi. Bu kere kendisine kara olarak Persephone'yi almayı düşünüyordu. Tesuus arkadaşına yardım edeceğine söz verdi. Verdi ama önce kendisi için o zamanlar daha çocuk olan Helena'yı kaçırmak istediğini söyledi. Bakınız 4. bölüm Troya Savaşı, Troya'nın düşmesi. İki arkadaş bir olup Helena'yı kaçırdılar. Ama çocukcağızın iki ağabeyi Kastor ile Polydeukes kardeşlerini bulup geri aldılar. Tesuus'u yakalayıp öc almak için her yanı aradılar, taradılar. Ama bulamadılar. Atinalı kahraman Peritos'la birlikte yer altına inmişti çünkü. Hades'in tanrısı onların yer altına niçin indiklerini biliyordu. Yine de güler yüzle karşıladı iki arkadaşı. Yer gösterip oturttu. Tesuus da Peritos da oturdukları yerden bir daha kalkamadılar. Ölüler tanrısı bir oyun oynamıştı onlara. İkisini de unutkanlık iskemlesine oturtmuştu. O iskemleye kim oturursa otursun her şeyi unutur, öylece kala kalırdı. Tesuus da Peritos da kim olduklarını, yer altına neden indiklerini bilmiyorlardı artık. Bir süre sonra Herakles yer altına indiği zaman Tesuus'u bu durumdan kurtardı, iskemlesinden kaldırdı. Atinalı kahramanı yeryüzüne çıkardı. Ama ne kadar uğraştıysa Peritos'u kaldıramadı. Ölüler tanrısı Persephone'yi asıl kaçırmak isteyenin kim olduğunu biliyordu. Bu yüzden de Peritos'u unutkanlık iskemlesine sıkı sıkıya bağlamıştı. Hayatının son yıllarında Theseus, Adriane'nin kız kardeşi Phaidra ile evlendi. Bu evliliğin nelere mal olacağını bilseydi herhalde Phaidra'nın yüzünü bile görmek istemezdi. Amazon, Antiope'den Hippolytos adlı bir oğlu olmuştu Theseus'un. Attika kralı oğlunu küçük yaşta kendi büyüdüğü şehre göndermiş, onun orada büyümesini istemişti. Yıllar geçmiş, Hippotylos son derece yakışıklı bir delikanlı oğlu vermişti. Onun kadar usta avcı, onun kadar hızlı koşucu hiçbir yerde bulunmazdı. Yalnız bir kusuru vardı delikanlının. Aşka inanmaz, bu yüzden Afrodit'e saygı göstermezdi. Tanrıçalardan sadece Artemis'i sayardı. Bir gün Theseus yanına karısı Phaidra'yı alıp oğlunu görmeye gitti. Görür görmez de kanı kaynadı Hippolytos'a. Baba oğul birbirlerini öyle sevdiler ki hiç ayrılmaz oldular. Phaidra Hippolytos'un gözüne bile çarpmamıştı. Ama aşk tanrıçası Afrodit yapacağını yapmış, Phaidra'yı Hippolytos'a aşık edivermişti. Phaidra kimseye açmadığı bir utanç verici aşk yüzünden kendini öldürmeyi kararlaştırdı. Yalnız yaşlı dadısı biliyordu onun kafasından geçenleri. Hemen Hippolytos'a koştu. Delikanlı dedi, Phaidra senin yüzünden ölecek, seni seviyor. Hayat ver ona, onu sev, belki kurtulur. Bu sözleri duymak bile istemedi Hippolytos. Aşk denen şeyden tiksinirdi zaten. Üstelik bir de işin içinde öz babasının karısı olunca. Kulaklarını tıkayarak bahçeye fırladı. Yaşlı dadı peşini bırakmıyordu onun. İkisi de bahçede Phaidra'nın oturduğunu görmemişlerdi bile. Yazıklar olsun sana dedi Hippolytos. Babamı kandırayım istiyorsun ha? Zaten bütün kadınlar böyledir. Hepsi de aşağılıktır. Babam olmadan bu eve adımımı bile atmam bir daha. O sırada Theseus evde yoktu. Delikanlı da fırlayıp gitti bahçeden. Yaşlı dadı onun arkasından koşmak isterken Phaidra ile yüz yüze geldi. Öyle korkutucu bir bakışı vardı ki Paydra'nın gözlerinde, ''Dadı, üzülmeyin, ben size yardım ederim.'' ''Hayır'' dedi Phaidra, ''istemem.'' Sonra eve girdi. Birkaç dakika sonra Theseus bahçeye girdi. Bahçede ağlaşan kadınlar karşıladı kendisini. Yaşlı gözlerle Phaidra'nın ölümünü bildirdiler ona. Phaidra ölmeden önce bir mektup bırakmıştı kocasına. Mektubu okuduktan sonra kan bürüdü Theseus'un yüreğini. Oradakilere dönerek, ''Duyun'' dedi, ''Siz de duyun.'' Kendi öz oğlum, Hippolytos benim karıma el uzatmış. Onun gövdesini onun adını lekelemiş. Sen de duy Poseidon, bütün lanetini onun üstüne yağdır. Sözlerini kesmek zorunda kaldı. Çünkü Hippolytos çığlıkları duymuş bahçeye gelmişti. Ne var, ne oldu baba diye sordu. Phaidra neden ölmüş? Benden bir şey saklamayın. Her şeyi açık açık ben de bileyim. Benim karıma saldırırsın ha diye haykırdı Theseus. Defol git, seni bu ülkeden sürüyorum, bir daha gözüme görünme. Baba dedi Hippolytos, konuşmakta pek öyle usta değilimdir. Phaidra'ya elimi bile sürmedim, doğru tanık gösteremem. Tek tanık da ölü şimdi ama Zeus'un üstüne yemin ederim ki yanına bile yaklaşmadım karınızın. Ölüler yalan söylemez dedi Theseus, artık sürüldün, defol. Hippolytos arabasına atlayarak oradan uzaklaştı. Yakınlarda bir deniz kıyısından geçiyordu ki Poseidon, Theseus'un dileğini yerine getirdi. Koca bir canavar fırladı dalgalar arasından. Hippolytos'un atları ürkerek gemi azıya aldılar. Arabadan düşen suçsuz delikanlı parçalanarak yaralandı.